Hayırlı akşamlar efendim. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2019 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak bir hikaye aktaracağız. Fatih Garcan imzalı "Ah Arkadaşım Sen Ne Yaptın" başlıklı hikayeyi sunuyoruz. Asfalt yoldan ayrıldık. Kasabaya kadar yaklaşık 30 kilometre stabilize yoldan ilerledik. Kasabayı geçince dağ köylerinin toprak yolunun müsaade ettiği hızla yolumuza devam ettik. Yer yer sel sularının aşındırdığı toprak köy yolları. İnsanın hiç gitmek istemediği yolculuklar vardır. Bazen hiç canınız istemez. Hani bir şey olsa da gitmesek, araba arıza yapsa, sefer iptal ediyse, en azından teker patlasa da biraz geç gitsek dediğimiz o yolculuklar. Mutlaka olmuştur. İşte benim o hiç istemediğim yolculuğumdu bu. Dağların arasından, derelerin içinden geçen yollar yüksek rakımdaki köylere uzanıyordu. Yollar uzadıkça tarifi mümkün olmayan bir acı, boğazımızda düğümlenen o ifadeler daha da büyüyordu. İçinden geçtiğimiz köylerde ilgili bakışlar, çobanların sürüsünü telaşla yoldan çektikten sonraki saygı dolu baş selamları. İnsan ister istemez etkileniyor bu sıra dışı hürmetlerden, saygı dolu bakışlardan. Ama gel gör ki hakikat bazen yüreklerde ateş, dillerde kor oluyor. Yaklaştığınız her ev önce bir telaşlanır, sonra tarifi zor bir rahatlık ama devamı meraklı bakışlar. Yaklaştığınız her evde bu ana şahit olmak mümkün. Çünkü önde bir askeri araç ve arkasında ambulansın ne demek olduğunu neredeyse bilmeyen yoktur. Evet, bir şehit haberi gidiyor. Acaba kim, bu sefer kim, bu sefer hangi ocağa düşecek bu ateş? Aslında bu sahne bize hiç yabancı değil. Bizim yüreği imanla dolu neslimizden olup, bu vatanın suyunu içip bu bayrağa gönül vermiş yiğitlerimizden şehit vermeyen bir ev var mıdır? Biz asker bir milletiz. Bizde şehadet gurur vesilesidir. Bir şehit babası veya bir şehit anası olmak bizim için nasip meselesidir. Vatan sağ olsun dediğinde dağları titreten babalar, bir evladım daha olsa onu da vatana feda ederim diyen analar, bu anları haber ekranlarında seyreden hangi yüreği sızlatmamış, hangi gözü yaşartmamıştır? Komutanlarım, hafız olduğumu öğrendikleri günden itibaren şehit haberi vermeye ve şehit cenazelerine beni de götürür oldular. Hafız bir Yasin-i Şerif oku, hafız bir dua yap, emredersiniz komutanım. Yıllarca okuduğum Kur'an-ı Kerim'in benim için çok daha başka manaları oldu o askeri kamuflaj içinde. O şehit analarının bir evladı da bendim artık. O acı dolu yüreklerin ta içinden gelen. "Oğlum ömrüne bereket, Rabbim seni anana babana bağışlasın" ifadelerinin tesiri, tarifi mümkün olmayan duygular. Şehit haberi vermenin bir gururu var elbet. Ama şehit haberi vermenin, bu çok başkaydı, meğerse bu daha zormuş. Akşam içtimai uzatmıştı, ocağın ortasıydı. Yoğun bir kar yağışı ve tipi bu memleketin normaliydi. Kumandanlarda pek de şahit olmadığımız bir telaş ve asabiyet vardı. Tamam, askerliğin ciddiyetini biliriz de bu başkaydı. Bir sıkıntı vardı. İçtima gittikçe uzamış, tipi iyice hızlanmıştı. Bütün aday içtima alanında hazır bekliyorduk ama donmak üzereydik. Komutanlar o kadar asabiydi ki akan burnumuzu mendille temizlemeye müsaade etmiyorlardı. Bekleyiş uzayınca görmezden geldiler. Hiçbirimiz ne olduğuna bir mana veremediğimiz gibi sormaya da cesaret edemiyorduk. Arkadaşlar sürekli tazyik ediyorlardı. "Komutanlar seni sever. Bir sor da öğrenelim, donduk." diye. Komutan yanımdan geçerken bir cesaret sordum. "Komutanım, acaba neyi bekliyoruz?" diye. Komutan diğer komutanları bir göz gezdirdikten sonra, "Bir asker kayıptı. tuvalette ölü olarak bulmuşlar. Ama ne olduğunu ben de tam bilmiyorum. Alay komutanı ateş püskürüyor. Tam o sırada komutanımızı çağırdılar. Koşarak gitti. Çok geçmeden geri geldi ve ''Hafız koş!'' diyerek beni de çağırdı. Alay komutanı da beni tanırdı. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Beni görünce ''Hafız, sabah 5'te hazır ol.'' dedi. ''Emredersiniz komutanım.'' dedim ama neye hazır olmam gerektiğini albayın odasından çıkınca öğrendim. İctimada bir asker eksik çıkmış. Alayın her yerini aramışlar, bulamamışlar. Asker kaçtı diye tutanak tutulacak olmuş, bu sefer de nöbetçi subay kabul etmemiş. Kaçsa ya kameralardan ya kulelerden fark ederdik. Kayıp asker alayın içinde bir yerdedir demiş. Uzunca bir süre aramışlar. Bu arada bütün bölüklerin içtima alanında hazır bekletilmesi üzerine alay komutanı mevzuya vakıf olmuş. Asker bulunamayınca büyük bir hışımla kendi aramaya başlamış. Kilitli bir tuvalet kapısının önüne gelince sormuş. ''Bu kapı niye kilitli?'' ''Komutanım, o tuvalet arızalı.'' ''Niye akşama kadar arızası giderilmedi? Açın kapıyı.'' Etraftaki komutanlar kapıyı kırmışlar. Kapıyı açmak için zorladıklarındaysa kayıp askerin cesedine ulaşmışlar. Askerin boynundaki künyesinden anlaşıldığına göre daha yeni dağıtımı olmuş ve komando olarak vazifelendirildiğini fark etmişler. Alay komutanı bizzat ilgilenmiş. Gerçeği anlamaları pek uzun sürmemiş. Delikanlı bir yanlış yönlendirmenin, bir yanlış fikrin, bir yanlış arkadaşın kurbanı olmuş. Soruşturmanın neticesinde askerin komando olmamak için kendisini jiletle kestiğini ve aşırı kan kaybından öldüğünü belirlemişler. Peki ya sebep? Arkadaşlar arasında konuşurlarken vücudunda derin bir ameliyat veya kesik yara izi olanı komando yapmıyorlarmış diye yarım yamalak bir şey duymuş. Bunu sadece duyduğu kadarıyla anlattığı arkadaşı anlatmış hadiseyi. Ben evin tek erkeğiyim. Babam vefat etti. Ben de ölürsem annem ve kız kardeşime kim sahip çıkar? Allah. Allah sahip çıkar. Bak devletin şehit ailelerine hizmetleri falan çok iyi. Memuriyet veriyor, maaş bağlıyor. Sahip çıkıyor da her komando olan hemen şehit mi oluyor? Bir dur bakalım. Hayır, hayır, şu derin yara meselesi benim aklıma yattı. Saçmalama, şaka şaka. En son konuşmamız bu oldu, demiş arkadaşı. Alay komutanının öfkesini ve üzüntüsünü anlamıştım. Askerinin cahilce ölümüne mi yansın, geride kalan gariban anasına mı, bacısına mı? Alay komutanı talimat vermiş. Başka bir şey söylensin, şöyle kahramandı, böyle yiğitti densin. Ailesinin bir suçu günahı yok. Garipler bir ömür boyu acıyla yanmasınlar. Ve benim vazifem şehit cenazelerine yapılan uygulamanın aynısı. Yine komutanlarımla birlikte ardımızda bir ambulans, askeri araçla bir köye vardık. Bizi gören teyzelerin dudaklarını ısırışı ve ellerini ağzına götürüşü. Kendi evlerini geçmemize rağmen peşimizden ayrılmadılar ve köyün sonundaki tek katlı evin önüne kadar eşlik ettiler. Hakikaten iki göz odalı bir kulübecik, yanında bir ahır, ahırda yaşlı bir inek. Bu inek sağlayacak ve sütüyle geçinilecek. Arabaların sesine kapıya çıkan annesi hepimizin gözüne teker teker baktı. Hepimizin bakışları yerde. Komutanımız annenin elini öptü. Başınız sağ olsun anne. Öyle mi evlat? Vatan sağ olsun be kuzum. Siz sağ olun. Şehit anası mı oldum ben şimdi? Ama daha yeni yerine gitmediydi. O an kimse komutanımızın yerinde olmak istemezdi. Ben de öyle. Anacığım, dağıtım yerleri belli oldu ama oğlan henüz gitmemişti. Oğlunu bir trafik kazasında kaybettik. Başın sağ olsun. Devletimiz bütün imkanlarıyla yanınızda olacak. Sen de bize emanetsin. Şehit olamadı mı benim oğlan? Şehit sayılır ana. Bak bu asker Hafız. Şimdi Kur'an okuyacak size. arkadaşlarına hatim de okuttu. Yarın da askeri törenle defnedeceğiz oğlunu. O acılı ana yaşlı gözlerle etrafına baktı. Kızını yanına aldı. Ben tören mören bilmem evladım. Sizin orada gidenin komando olacağını duyduydum. Ben hep şehadet haberini hazırladıydım kendimi. E ne olacak şimdi, nasıl olacak? Ana, asker vazifedeyken ölürse şehit gibidir. Sonuçta vatan hizmetindeyken oldu. E doğrudur ama ben öyle hissetmiyorum. Yüreğimde kocaman bir boşluk var. Ben pek bir emin olamadım sanki. Ama sizin dediğiniz gibi olsun. İşte ana yüreği nedir? Bir kez daha şahit olmuştuk. Ama hiçbir zaman tam manasıyla anlayamayacağımız bir şeydi bu. Bir Yasin suresi okudum. Ama hatim gibi geldi. Dua yaparken annesi bir an olsun gözünü benden ayırmadı. Şehit cenazelerinde yaptığım duanın aynısını yaptım. O yaş dolu haliyle emin olamayan bakışları ilk o annenin gözlerinde gördüm ben. O gün karar verdim. Bir gün bunu mutlaka anlatacaktım öğrencilerime. Bir gün mutlaka kaleme alacaktım. Öğrencilerime şehadet makamını çok iyi öğretmem gerektiğini iliklerime kadar hissetmiştim. Vatan müdafasının ne demek olduğunu, aslında zihinlere ve gönüllere çok daha önceden kazınmalıymış. Bu aslında komutanlardan önce ebeveynlerin, öğretmenlerin ve hocaların vazifesiymiş. Bir de en çok üzüldüğüm yanlış akıl veren arkadaşının kurbanı oluşu. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin. Hadis-i şerifini talebelik hayatım boyunca çok defa duymuş ama mahiyetini tam kavrayamamış olduğumu bugün fark ettim. Nasıl oluyor da şehadet gibi yüce bir makamla intihar gibi bir zillet, tercih meselesiymiş gibi bir durum ortaya çıkıyor? Nasıl oluyor? Elbet intihar diye yapmadı ama giden bu vatanın bir fidan boylusu oldu. Derin kesik. Ne kadar derin kesik diye aklına gelmiyor. Niyet halisiyetini kaybedince aklın önüne geçen perdenin de haddi hesabı olmuyor maalesef. İnsan mevzudan biraz sıyrılıp bakmaya çalışıyor. Suçlu kim diye. Garip anacığını listenin sonuna koyuyor. Hisse alacak bizlerle tabloyu baş başa bırakıyorum. Rabbim şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanı layıkıyla muhafaza etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, Fatih Karca'nın kaleme aldığı "Ah Arkadaşım Sen Ne Yaptın?" başlıklı hikayeyi paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Ve değerli dinleyenler, şimdi de Raif Koçak imzalı "Yolun Sonunda" başlıklı yazıyı sunacağız. Mahiyetini tam manasıyla tespit edemediğimiz bir alemin içerisinde bu alemi yaratan Rabbimiz için küçük ancak bize göre büyük bir dünyaya gözlerimizi açmışız. Aklımızı ve idrakimizi kullanarak yaşamak denilen bir vakayı yerine getirmeye gayret ediyoruz. Kâh eşref-i mahlukat derecesine çıkıp yükseliyor, kâh esfel-i safilin derekesine inip alçalıyoruz. Allah Teala'nın bir imtihan mekanı olarak yarattığı bu dünyaya gözünü açan her insan, onun sayısız ve eşsiz nimetleriyle karşılanıyor. Dünyaya geldiğimiz zaman bize verilen her imkan sınırlı ve nihayeti olan şeyler. Bir anneden ve bir babadan meydana gelmemize rağmen dünyaya tek başımıza geliyoruz. Onların sevgisi ve muhabbetiyle büyüyüp bir aileye sahip oluyor, belli bir çağa gelince bir başkasıyla hayatımızı birleştirip yanımıza eşimizi ve evlatlarımızı ekliyoruz. dünyaya geldikten sonra çevremizde gördüğümüz simaların belli bir süre sonra yanımızdan ayrılarak bir başka aleme geçmesiyle bu dünyanın devamlı değil bir sonunun olduğunu ve bizim de o sona doğru yolculuk yapmak üzere dünyaya geldiğimizi anlıyoruz. İçtimai hayatın devamı için birlikte olduğumuz ailemiz ve bu yolculukta yanımıza eklenenler ancak belli bir zamana kadar bizimle beraber olabiliyorlar. Dünyadan ayrılma vakti geldiğinde yine dünyaya geldiğimiz gibi yalnız başımıza ve dünyadan hiçbir şey almadan bu alemi terk etmek zorunda kalıyoruz. Yanımızda sadece dünyada geçirdiğimiz süre içinde yaptığımız amellerin haseneleri veya seyyiellerini götürebiliyoruz. Ölüm her haliyle insanoğlu için bir ibret vesikası. Her insan bu dünyaya gelip gidiyor. Bu dünyada kalış süresi kimine göre kısa, kimine göre uzun oluyor. Kimi anne karnında, kimi 90 yaşında kendisine takdir edilen müddeti doldurup yolculuğunu tamamlıyor. Ezelde takdir edilmiş ve hiçbir mahlukun müstani olmadığı değişmez kanun icabı, ecel çağırıyor ve insan o eceline doğru bir yolculuğa çıkıyor. Buradaki tılsım, o vakit gelmeden evvel hazır olmak ve kendisine verilen imkanlar çerçevesinde yolculukta kendisine lazım olacak nevalelerle heybesini doldurmak olacaktır. Eline geçen bu fırsatı faydalı şeylere değil de beyhude şeylere yöneltmişse, gösterdiği çabaya karşılık insanın yanına ancak yorgunluğu kalıyor. Bu yolculuğun hikmeti icabı, hiç kimse sıranın ne zaman kendisine geleceğini ve dünyada ne kadar kalacağını bilmiyor. Bundan dolayı da insanın her an bu sona hazır olması isteniyor. Bu dünyadan her an ayrılabileceğini bilerek yaşayanlar, dünyanın ne kadar kıymetsiz bir yer olduğunu idrak edip ona göre davranıyor. Ancak bu ölçüyü tutturamayıp, hep dünyada kalacakmış gibi yaşayanlar ne bu dünyada kalabiliyor, ne mutlu olabiliyor, ne de başkalarını mutlu edebiliyor. İnsan yaratılış gayesini idrak edip bu dünyanın bir yolculuktan ibaret olduğunu kabul ederse hem mesud oluyor hem de hayatı kolaylaşıyor. Zira dünyaya gelindiğinde kendisine verilen emanetlerin bu dünyaya ait bir imtihan aracı olduğu anlamış, dünyada ev sahibi gibi değil bir misafir gibi yaşamış, Allah'ın rızasını kazanmaya gayret etmiş ve neticede bu gayretin karşılığını alarak vazifesini tamamlamış oluyor. Şayet bunu idrak edememiş, kendisine emanet olarak verilen malları ve evlatları bir iftihar vesilesi olarak kullanmışsa, ölüm uykusundan uyandığında elinde ne bu mallarından ne de evlatlarından eser kalmadığını görüyor. İçine düştüğü pişmanlık artık ona fayda etmiyor. İnsan dünya yolculuğu esnasında bazen kendisini durdurmalı ve çevresinde deveran eden muhteşem sistemi seyretmeli. Zira hayatın gaileleri, geçinebilme telaşı, rızık endişesi, mal toplama derdi, bir şeylere ve bir yerlere sahip olma duygusu, insanı asıl vazifesinden, ebedi bir ahiret hayatı hedefinden uzaklaştırıp geçici dünyaya yönlendirebiliyor. Akıllı insan, bir işin sonunu düşünebilendir demiş büyüklerimiz. Zira bu işin sonu ölümle nihayete eriyor. Berzah aleminin kapısı olan kabre girdikten sonra en sevdiklerimiz bile üzerimize bir kürek toprak atmak için birbirleriyle yarışıyor. Neticede kabirde bizi amellerimizle baş başa bırakıp yeniden kendi hayatlarına devam ediyorlar. Yakınları arasında kendileri sayesinde musibetlerden korunduğumuz ve rahmet inmesine sebep olan yaşlı insanlar bulunanlar muhakkak tecrübe etmişlerdir. O yaşlı insanlara dünyadan ne anladınız diye sorsanız, önce derin bir sessizlik ve ardından gelen kocaman bir hiç cevabını birçoğumuz müşahede etmişizdir. Madem dünya hayatı geçici ve ömrümüz bir rüzgar gibi süratle geçip gitmekte, o halde neden ebedi sürecek ahiret hayatımız için halis ve salih amellerle ona hazırlık yapmıyoruz? Madem ki dünya ahiretin tarlası, o halde bu tarlayı hakkıyla işlemeli, oraya en kaliteli tohumları salih amel eklemeli. O tohumları yani ihlas ve samimiyetle düzenli sulamalı. Hizmet ve gayretle vakti geldiğinde hasat etmeliyiz. Ne mutlu bu hazırlığı hakkıyla yapıp tarlasını eken, gayret eden ve o tarladan topladığı ürünlerle heybesini doldurabilenlere. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesi Dergi'de son olarak Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2019 sayısından Raif Koçak imzalı Yolun Sonunda başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.